Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Mehr 1400, Hicri Gamer'i 30 Safer 1443 ve Miladi Takvim'le 7 Ekim 2021 Perşembe. Aynı zamanda Ehl-i Beyt'in 8. nuru, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı ve İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, komşuluk politikası karşılıklı ve hüsniyetli olmalı dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, yakın gelecekte tüm tarafların nükleer müzakerelere geri dönmelerini umuyoruz dedi. General Fedevi, düşman en ufak bir girişimde bulunmaya bile cesaret edemez dedi. İranlı yetkili, uluslararası toplumun Afganistan halkını destekleme sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de Covid'den son 24 saatte 236 kişi daha yaşamını yitirdi. NATO 8 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Şimdi haberler.
İran'ın Meşhed kentinde dün Ehl-i Beyt'in 8. nuru İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle anma merasimleri sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlendi. Muhabirimizin verdiği habere göre söz konusu merasimleri Zevi Türbe Hadimleri Mutahhar Harabin etrafında ellerinde mumlarla bugünü özel merasimler düzenlediler. Kutsal Rezevi Türbesi İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümünde bambaşka bir atmosfere büründü. Ehl-i Beyt aşıkları bu kutsal mekana akın edip Ehl-i Beyt'e saygı ve bağlılıklarını gösterdiler. Söz konusu merasimde Hucetül İslam Ahmet Mervi, Ehl-i Beyt'e sevgi ve muhabbetin bir menzilet ve yücelik olduğuna değinerek Ehl-i Beyt'in halis, muhlis ve yüce makama sahip olduğuna vurgu yaptı. Bugün Hicri Kameri 30 Safer 1443, Ehl-i Beyt'in 8. nuru İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümüdür. İmam Rıza Aleyhisselam Hicri 148 yılında dünyaya gelmiş ve Hicri Kameri 203 yılı Safer ayının son gününde de şehit olmuştur. Bu münasebetle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i komşuluk politikası karşılıklı ve hüsniyetli olması gerekir dedi. İran Cumhurbaşkanı sitesine göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün yaptığı kabine toplantısında Siyonist rejim İsrail'in ve terör örgütlerinin İran çevresinde bulunmasına tahammül edilemez olduğunu söyleyerek, komşuluk siyaseti karşılıklı, hüsniyete bağlı ve yapıcı işbirliği içinde olunmalıdır dedi. İran Cumhurbaşkanı yapıcı işbirliğini bölgedeki tüm ulusların ekonomik büyüme ve refahının ana faktörü olarak gördüğünü belirterek, Kafkas bölgesi bu yakın işbirliğine iyi bir örnek olma potansiyeline sahiptir dedi. Bölgesel güvenliğin önemine vurgu yapan reisi, bölgesel güvenlik çok taraflı içsel bölgesel mekanizmalar aracılığıyla sağlanmalı, şeytani ve hırsı unsurların müdahalesi halkların çıkarlarına zarar verir dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlar için ihtiyatlı ve aktif olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Siyonist rejimin ve IŞİD gibi terör örgütlerinin çevredeki varlığı, istikrarsızlık ve bölge güvenliği aleyhinedir ve İran İslam Cumhuriyeti açısından asla tahammül edilemez.
Rusya'nın Dışişleri Bakanı çarşamba günü Kafkas sorunu çözmek için P3+3 adlı yeni bir mekanizma kurulmasını önerdi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında mekanizmanın güvenlik, ekonomik ilişkiler ve ulaştırma konularına odaklanacağını duyurdu. Lavrov'a göre bu grubun üyeleri bir yanda Kafkasya, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu 3 ülke, diğer yandan Rusya, Türkiye ve İran'ın da aralarında bulunduğu 3 büyük komşudur. Lavrov düzenlediği basın toplantısında Dağlık Karabağ'daki ittifakı sona erdiren Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin ortak açıklamasının bir uzlaşmaya varmak için atılması gereken ortak adımları belirleyen ilkeleri içerdiğini bildirdi. Lavrov açıklamasında İran, Rusya ve Türkiye'de bu mekanizmadan en yakın 3 ülkenin komşuları olarak yararlanacak dedi. Lavrov'a göre İran İslam Cumhuriyeti girişim hakkında olumlu görüş bildirdi ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti de onayladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan tüm tarafların yakın gelecekte taahhütlerine geri dönmelerini umuyoruz dedi. Emir Abdullahyan dün Moskova yaptığı ziyaretin sonunda açıklamasında şöyle dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmede İran'ın müzakerelere nasıl döneceği ve Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile nasıl işbirliği yapacağı konusunda sorular gündeme geldi. Emir Abdullahyan, İran bir müzakereci, bir müzakere adamı ve gerçek bir eylem adamıdır. Yakın gelecekte müzakere masasında diğer tarafların tüm taahhütlerine geri dönmelerini, tüm tarafların buna bağlı kalmasını umuyoruz. O zaman karşı tarafların taahhütleri bizim açımızdan doğrularsa İran'da geçmişte olduğu gibi gelecekte de anlaşmaya bağlı kalır dedi. İran Dışişleri Bakanı Güney Kafkasya'da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin Lavrov ile yaptığı istişarelere atıfta bulunarak Güney Kafkasya bölgesindeki yabancıların, Siyonistlerin ve teröristlerin hareketleri zorluklar yaratıyor ve bazen de bazı yetkililerin edebiyatı ve bölgedeki medya kuruluşları yapıcı edebiyat kullanmıyor ve yalnızca bölge düşmanlarının hedeflerini ilerletmeye yardımcı oluyorlar dedi. Emir Abdullahyan, İran komşuluğa dayalı mantıklı davranışıyla bölgedeki tüm ülkelerin diyalog yönünde hareket etmesi ve böylece olası sorunları ve yanlış anlamaları çözmesi gerektiğini ve bu bölgede herkesin güvenli ve istikrarlı olması gerektiğini vurgulamaktadır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderek ülkede yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti ve Tahran'ın talep edilmesi halinde Lübnan'a yardım etmekten asla çekinmeyeceğini belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Lübnan'a verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı ve Tahran'ın Lübnan'ın karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden geleceğinden emin olduğunu belirterek, dost ve kardeş Lübnan halkı karşı karşıya kaldıkları tüm zorlu aşamalardan geçti dedi. Dışişleri Bakanı Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necip Mikati ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Muharrem Habib ile görüşecek. Emir Abdullahian, İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde Filistinli grupların temsilcileriyle de bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanı'nın Beyrut'ta gelişiyle eş zamanlı olarak Lübnanlılar sosyal paylaşım sitelerinde "Hoş geldin" başlığıyla hashtag yayımlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a verdiği destek için minnettarlıklarını dile getirdiler.
Gurbetteki Mücahitler adlı 6. Uluslararası Konferans'ta İslam dünyasının önüne gelen 8 ismi anıldı. Dün Tahran'da düzenlenen 6. Uluslararası Gurbetteki Mücahitler Konferansı'nda İslam dünyasının önüne gelen 8 ismi onurlandırıldı. İran'ın İze bölgesinden fedakar genç şehit alilendi. Filistin'in İran Büyükelçisi Salah Zevavi, Yemen'in İran Büyükelçisi İbrahim Değlimi, Nijeryalı Şii liderin çocuğu Suheyla Zakzaki, Amerika'dan dini ve sosyal aktivist Leyla Haydar Fethi, Harem savunucularının ilk şehidi Butasun'un babası, Harem savunucularına Simnan kenti şehitlerinden Abbas Danışker'in ailesi, Avustralya Cuma imamı Rahimi anılan 8 şahsiyette. Tahran'da düzenlenen gurbetteki mücahitlerin anıldığı konferans, direnişin Amerika'nın gerileme ve bölgeden kovulması üzerindeki etkisi başlığıyla düzenlendi. Konferansa askeri, ulusal yetkililer ve yabancı konuklar katıldı.
Nijeryalı Müslüman lider Şeyh İbrahim Zakzaki, Müslümanlara karşı inanç ve savaşı başarısız oldu dedi. Şeyh İbrahim Zakzaki dün gurbetteki Mücahitler Konferansı'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki direniş Müslümanlara karşı yürütülen inanç savaşının işe yaramadığını göstermiştir. Zakzaki video konferans şeklinde yapılan konuşmasında bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın cihadı tecelli etmekte ve Müslümanlara fikir, inanç hatta silah savaşında yardımcı olmaktadır dedi. Nijeryalı Şii lider ayrıca onlar İslam düşmanları birçok Müslüman topraklarını işgal ettiler ve bugün düşman geri çekilmek zorunda kalmıştır dedi. Müslümanların direnişini kutlamalıyız diyen Zakzaki bugün Müslümanların direnişi nedeniyle düşmanlar geri çekilme ve savunma konumundadır dedi. Nijeryalı Şii lider tüm dünyadaki direnişlere dayanışma ve selamlarımı gönderiyorum ve yakında Mescid-i Aksa ve Filistinler özgürleşecek dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili General Ali Fedevi, düşman 8 yıllık kutsal savunma döneminden sonra İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı en ufak bir eylemde bulunmaya cesaret edemedi dedi. General Ali Fedevi dün gurbetteki mücahitler başlıklı konferansta şöyle dedi. Kutsal savunma döneminden sonra direniş cephesi büyük şeytanın ve müttefiklerine karşı caydırıcı bir güç olacak bir aşamaya gelmiştir. General Fedevi ayrıca şöyle dedi. Hakikat cephesi ve İslam devrimi yayıldı ve devrim İran coğrafyasıyla sınırlı kalmadı. Sürekli Filistin, Lübnan ve Yemen topraklarına kadar yayıldı. Ve Filistin'de yaşananlar şimdi Yemen'de oluyor ve bu yüzden Yemen'de düşman çaresiz ve yenilmiş durumda. General Fedevi Siyonist rejimin yıkılmasına da temasla şöyle dedi. Siyonistlerin bağımsızlık diye bir varlığı yoktur. Onlar büyük şeytanın kuklalarıdır ve iş kendi yıkımlarına geldiğinde kesinlikle efendileri onları desteklemeyecektir ve Siyonistlerin çöküşünü ve tarihin çöplüğüne karışacağı günü mutlaka göreceğiz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi sert Amerikan yaptırımlarının ev sahibi ülkelerin Afgan mültecileri destekleme kapasitesini etkilediğini vurguladı. İsmail Berkay'ı Hameli Afganistan'da bütün etnik kökenler ve dinler dahil olmak üzere tüm Afganistan halkına temsil eden, insan haklarına saygı duyan ve komşu ülkelerle iyi komşuluk temelinde hareket eden kapsayıcı bir hükümet oluşturulmalıdır dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 72. Yürütme Komitesi Oturum Kulesi'nde konuşan İsmail Berkay Hameli, Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın yerini alacak hiçbir insani yardım olmayacak ve uluslararası toplum Afgan halkını destekleme sorumluluğunu gerektiği gibi yerine getirmeli dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi de Afganistan askeri müdahalenin olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.
Gelişmekte olan ülkeler İletişim ve Bilgi Konseyi'nin 12. toplantısı İran İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanı dahil olmak üzere 60 ülkeden temsilcilere katılımıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarifpur toplantıda ana konuşmacı olarak şöyle dedi. Bölgesel dijital platformların piyasaya sürülmesi, Amerika ve Avrupa platformlarının hakimiyetinin yarattığı kültürel, sosyal ve güvenlik zorluklarından kaçmak için esastır. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Türkiye'nin bilgi ve iletişim altyapısını genişletmeyi amaçlayan her türlü ikili ve çok taraflı bölgesel işbirliğini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert dille eleştirde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Burada yeni anayasa çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri çıkıyor, gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpıyor. Buradan soruyorum, acaba ilk dört maddeyi değiştirme fikri tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 24 saatte 358.064 COVID-19 testi yapıldı. 30.438 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabını yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü. Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor. Hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız.
Terör rejimi İsrail Mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmelerin kanuna aykırı olmadığına hükmetti. Sivil Yahudi işgalcileri yakınıyla bilinen Aroz Sheva gazetesinde yer alan haberde Irkçı İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te sessizce yaptıkları ibadetin suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir ilk olduğu açıklandı.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Al-Caferi, Suriye'nin stratejik bir bakış açısıyla dış politikasında yanılmayacağını teyit ederek bölgeye sunulan birçok proje ve anlaşmaya karşı Suriye'nin tutumunun doğruluğunu günlerce kanıtlayan şey bunu kanıtlıyor dedi.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uzun süre diplomatik ilişkilerin kesik olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Al-Sani ziyaretinde Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al-Nahyan ile bir araya geldi.
Batı medyası NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Sınır dışı kararını yorumlayan Rus senatör Klimov ise NATO'nun bu davranışı yanıtsız bırakılmayacak ve göz ardı edilmeyecek dedi. Karara Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda sert tepki geldi.
Amerikan ordusu dün Avrupa'da konuşlandırılacak iki Amerikan Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağının başarılı bir atom bombası testi başlattığını duyurdu.
Ve son haberimiz, ünlü boksör Muhammed Ali'nin çizimleri ve tablolarından oluşan nadir bir koleksiyon açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Dışişleri Bakanı'nın ırkçı İsrail'in İran sınırlarındaki hareketlenmeleri ile ilgili açıklamaları etrafında. Müzik İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşuluk siyasetleri ve tarihi, dini ve kültürel ortaklıkları doğrusunda ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptığı bir ortamda son günlerde bazı olumsuz hareketler Tahran-Bakü ilişkilerinin gerginleşmesinin önünü açmıştır. Mevcut durumda Tahran ve Bakü yetkilileri duygusal durumu kontrol edemezlerse ve birbirlerinin iç işlerine dış müdahaleleri kontrol edemezlerse, hasmani siyasetlerin iki komşu ülke ve Müslümanlar arasındaki ilişkileri gölgede bırakacağı açıktır. Son yılların tecrübesi iki Müslüman ve komşu ülke milletlerinin karşılıklı ilişkileri geliştirmeye yönelik ilgi ve isteklerine rağmen bazı dış müdahalelerin ikili ilişkilerin olumlu ve yapıcı sürecine olumsuz etki yapabildiği gerçeğini yansıtmıştır. Son günlerde Tahran ve Bakü arasında gelişen ilişkilerin düşmanları harekete geçmiş ve iki Müslüman komşu ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına zemin hazırlanmış ve bu ilişkileri daha da bozmaya çalışmıştır. Bu arada bazı Bakü hükümet yetkililerinin yanlış tavırları ve son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin açıklamalarının bu sürece büyük katkı sağladığında şüphe yoktur. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri son zamanlarda 2. Dağlı Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yapılan dış yardımları, özellikle de Siyonist yardımlarını itiraf ettiler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu yöndeki eylemleri ve tepkileri bölge ve dünya medyasında geniş yer buldu.
Bu konuda üzerine durulması gereken bir başka nokta da Siyonist ve Amerikan medyasının İlham Aliyev'in son dönemdeki uygunsuz davranışına yönelik eleştirileri olmuştur. Örneğin Amerikan eski Bakü Büyükelçisi ve siyaset bilimci Richard Kozlarich, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İsrail İHA'sı Harop ile fotoğraf ve video çekmesi ve İHA'ya elini sürmesinin fotoğraflarını paylaşmasını eleştirdi ve arı kovanına çomak sokmak olarak nitelendirip şu açıklamada bulundu. Bölgedeki gelişmeler şiddetlenirse hangi ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destek olacak? Türkiye'nin savaşa katılmak istediğini düşünmüyorum. Rusya konusunda da şüphelerim var. Amerika'da zaten karmaşık bir durumda. Azerbaycan Cumhuriyeti hali hazırda zor durumdadır. İlham Aliyev hükümetinin sözde müttefikleri tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın son zamanlardaki kışkırtıcı davranışlarına yönelik sözde eleştirilerinin yanı sıra Tahran'ın toleransını şimdiye kadar iki komşu ülke arasındaki gerilimlerin daha da artmasını engellediği görülmektedir. Her halükarda 2. Karabağ Savaşı'nı kazanmakta yabancıların müdahaleleri ve Aras'ın kuzeyindeki topraklarda askeri güçlere sahip olmaları konusu İranlı yetkililerin tepkisiyle karşılaştı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian konuyla ilgili olarak Tahran, Siyonist rejimin İran sınırlarındaki askeri varlığına ve bölgedeki Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarında jeopolitik değişiklikler yapmak için yıkıcı eylemlerine asla müsamaha göstermeyecektir açıklamasında bulundu. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının kurtarılmasının ardından Güney Kafkasya bölgesinde tatsız olaylar yaşandı. Bu tatsız olaylar arasında Güney Kafkasya ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki ırkçı İsrail hareketleri de görülüyor. Mevcut fırsatlardan yararlanan Siyonist rejim, İran sınırlarına mümkün olduğunca yaklaşmak için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde iki kat daha fazla çaba sarf etti. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kurumu Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Direktörü ve Siyasi ve Güvenlik Meseleleri konusunda Azeri bir uzman olan Ferit Şafiyev şunları kaydetti. 2005'te İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti üçüncü bir tarafın iki ülkenin topraklarını diğerine karşı kullanmasına izin vermeme çerçevesinde anlaştılar. Bu anlaşmaya rağmen Bakü hükümet yetkililerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Dağlı Karabağ Savaşı'ndaki zaferi için dış yardım alınması ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında İsrail askeri üslerinin gizlice kurulması konusunda neden defalarca yorum yaptıkları belirsizdir.
Değerli dinleyicilerimiz, Sabah yayınımızın ikinci yorumu yabancı aktörlerin Irak parlamento seçimlerindeki rolü etrafında. Ekim pazar günü Irak'ta 5. dönem parlamento seçimleri düzenlenecek. Irak seçimleri sadece iç aktörler için değil, dış aktörler için de önemli. Bu önem her şeyden ziyade 3 faktörden kaynaklanıyor. Öncelikle Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti, Suriye ve Suudi Arabistan'a komşu zengin bir enerji kaynağı olması çerçevesindeki jeopolitik konumu önem taşıyor. İkinci mesele Şiilerden oluşan bu ülkenin nüfusunun çoğunluğunun rolüdür. Bu ülke hükümetin Şii bir başbakan tarafından kurulan sayılı ülkelerdendir. Ayrıca mercilikte bu ülkede önemli rol oynuyor. Üçüncü olarak bu ülkede yabancı aktörlerin müdahalesine fikirsel olarak karşı çıkan halk seferberliği, Haşir Şabi ve direniş gruplarının varlığı ve Siyonist rejimine her türlü ilişkiye karşı çıkmalarıdır. Irak'taki iç gelişmelerde özellikle seçim meselesinde 4 grup aktör rol oynuyor. İlk aktör grubu Arap ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Arap ülkeleri Irak'ın 2005'teki ilk parlamento seçimlerini boykot etmişti. Aynı parlamento 2009'da Amerika'nın Irak'tan çekilmesi için oy kullandı. 2010 ve 2014'te bazı Arap ülkelerinin seçimlerde rolü olsa da ancak rolleri hala belirgin değildi. 2018 Irak seçimlerinde Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkeleri önemli rol oynadı. Suudi Arabistan'ın artan rolünün sebebi 25 yıl sonra Başbakan Haydar el-İbadi yönetiminde Irak'ta yeniden ilişkiler kurması, Suudi ve Iraklı yetkililer arasındaki diplomatik görüşmelerin arttırmasıydı.
Baştan Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleri 2021 seçimlerinde rol oynayacağı öngörülebilir. Arap ülkelerinin Irak seçimlerine yaklaşımı Sünni siyasi grupları desteklemenin yanı sıra Fetih Listesi de dahil olmak üzere direniş eksenine yakın Şii siyasi gruplara karşı çıkmaktır. Muhammed el-Halbusi, Hamis Sancar ve Usami el-Nucefi her biri bazı Arap ülkeleri tarafından bir şekilde desteklenen 3 Iraklı Sünni şahsiyet sayılırlar. El-Halbusi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından, Hançer'de Katar tarafından destekleniyor. Irak seçimlerinde ikinci aktör Türkiye'dir. Türkiye, Arap ülkeleri gibi Sünni grupları olduğu kadar laik ve direniş karşıtı Şii grupları da destekliyor. Bu bağlamda mevcut meclis başkanı ve El Takaddum Listesi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Irak parlamento seçimlerinde El Azim Partisi lideri Hamis el-Hancer Ankara'ya gitti ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimlere sayılı günler kala anlamlı bir görüşme yaptı. Irak'taki hassas seçimlerin arifesinde Muhammed el-Halbusi ve Hamis el-Hancer'in Ankara ziyareti Türkiye'nin Irak'ın siyasi dengesini ciddi şekilde etkilemeye çalıştığını ve Ankara için Sünni akımları desteklemenin daha önemli hale geldiğini gösteriyor ve bir yandan da Irak Türkmenlerini destekliyor. Üçüncü aktör grubu ise bölgeler arası aktörler, özellikle de Amerika'dır. Amerika herhangi bir grubu veya kişiyi açıkça desteklemiyor. Bunun yerine Irak'la direniş gruplarının sandalye çoğunluğunu kazanmamasını ve hükümetin direniş grupları tarafından oluşturulmamasını talep ediyor. Aslında Amerika'nın Irak seçimlerine müdahalesi daha çok olumsuz olup Irak direniş grupları karşıtı olacaktır. Bu üç aktörün ortak paydası Irak direniş gruplarına muhalefettir. İran'daki Irak Yüksek İslam Meclisi üyesi Mecid Gamaz şöyle diyor: Irak'ta çok sayıda seçimin yapıldığı 2003 yılından bu yana Irak halkı, siyasi partiler ve akımları bazı yabancı partilerin baskısı altında kaldı. Seçimleri dışarıdakilerin yararına olacak şekilde yapılmasını isteyen yabancılar oldu. Haşr-ı Şabi de yabancılar ve bazı iç partiler tarafından yoğun bir şekilde saldırıya uğradı. Haşr-ı Şabi'ye yönelik saldırılar erken parlamento seçimleri öncesinde yoğunlaştı. Bu arada Haşr-ı Şabi'yi destekleyen siyasi partiler ve akımlar saldırıya uğruyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Mer 1400, Hicri Kameri 30 Safer 1443 ve Miladi 7 Ekim 2021 Perşembe. 1239 yıl önce bugün Hicri Kameri Safer ayının son günü 203 yılında İslam peygamberinin pak torunlarından Rıza lakaplı İmam Ali bin Musa aleyhisselam şehit edildi. Hicri Kameri 148 yılında Medine'de dünyaya gelen bu büyük imam, değerli babası İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi. Yüce Allah tarafından ona yetişen her şeyden razı ve mutlu olduğu için rıza olarak tanındı. Abbasi halifesi Mamun'un Hicri Kameri 200 yılında İmam Rıza'dan kendi hilafet merkezi olan günümüz Türkmenistan'ın güneyinde olan Merv kentine gitmesini istedi. Her ne kadar Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'ı kendi veliahtı olarak tanıtsa da bu yoldan kendi hükümetini pekiştirme ve güçlendirmeyi hedefliyordu. Bu yüzden İmam Rıza Aleyhisselam istemeden ve mecburen bu teklifi kabul etti. İmam Rıza Aleyhisselam'ın yüce ilmi ve dini şahsiyeti, halk arasında her geçen gün daha da nüfuz eden düşünceleri Mamun'un korkmasına sebep oldu. Bu yüzden İmam Rıza Aleyhisselam'ı zehirleyerek şehit etti. Bu münasebetle biz de başta siz kıymetli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. ...114 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Mer 1286'da İran bayrağındaki 3 rengi belirlendi. 111 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Mer 1286'da İran bayrağındaki 3 rengi belirlendi. Meşrutiyet Anayasası'nın tedviniyle birlikte İran bayrağının rengi belirlendi ki bu kanunun ek 5. maddesine göre İran bayrağındaki yeşil rengi İslam ve Şia mezhebinin simgesi ve beyaz rengi barış taleplik ve dostluk ve İran milletinin sükuneti ve kırmızı rengi ise İran meşrutiyetinin simgesi ve halkın kanları pahasına ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğünü savunmaya hazırlıklı olmasıdır. ...93 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Mer 1307'de İranlı ünlü çağda şair ve ressamlarından Sohrab Sepehri İran'ın orta kentlerinden Kaşan'da dünyaya geldi. Sepehri ilk şiir mecmuası olan Rengin Ölümü adlı eserini Hicri Şems'i 1330'da yayınladı ve bu eseri ardından Heşt Kitab adlı kitabı yayınladı. Ressamlığa büyük ilgi duyan Sohrab Sepehri'nin diğer eserleri arasında Uykuların Yaşamı, Güneşin Ezgisi ve Misafir adlı eserlerine değinebiliriz. Sohrab Sepehri şiirlerinde sade dil ve yeni ve ince tabirleri kullanmasından dolayı İran'ın çağdaş şiirinde özel bir yeri vardı. Bu ünlü İranlı şair Hicri Şems'i 1359'da vefat etti ve naaşı doğduğu kent olan Kaşan kentinde toprağa verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yüksek enflasyon kalıcı.
Milli Gazete.
Kebapçılardan bahçeli yanıt. Sonunda terörist olma sırası bize de.
Yeni Asya.
Yeni anayasa gündemi suni.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 5 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde Erdoğan'ın sağlığı başlıklı yazısına yer veriyor. Ankara'da kapalı kapılar ardında konuşulanların başında Erdoğan'ın sağlığı geliyor. Doğrusu bu kulis dedikodu yıllardır var. Kabaca 10 yıldır Erdoğan'ın 6 ay sonrası belli değil cümlesi kuruluyor. Demek ki 20 kez 6 ay geçmiş. Biz öncelikle dileğimizi paylaşalım. Erdoğan'a uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Böylece Türkiye'nin demokratik gelişimine, sağlıklı iktidar değişimine tanıklık etmesini diliyoruz. Muhalefetin tadına varmasını, deneyimlerini paylaşmasını arzu ediyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İkinci olarak vurgulamak istediğimiz şu ki, demokratik kuralları, geleneklere yerleşmiş bütün ülkelerde, devleti yönetenlerin sağlığı, toplumu, dolayısıyla medyayı ilgilendirir. Örneğin Amerika'da devlet başkanları her yıl sağlık durumlarını resmen bildirmek durumundalar. Türkiye'de bu ciddi bir tartışma konusu. Erdoğan sağlığı ile ilgili iddialara raporlu ya da demeçli bir yanıt vermek yerine basketbol oynamayı tercih etti. Top da öğrenmiş Türkiye'nin düzenini, kimi gideceğini biliyor. Her neyse, konu dış basının da ayrıca gündeminde. Foreign Policy köşe yazarı Stephen Cook, konuyu ayrıntılı ve senaryolu şekilde kaleme aldı. Cook şöyle yazıyor. Anıtkabir'de yürümekte zorlandığı ve ayaklarını sürüdüğü görülüyor. Burada Erdoğan belki de Anıtkabir'e çok da gitmek istemediği için ayakları geri geri gidiyordur gibi bir yaklaşımla konuyu sulandırmanın hiç gereği yok. Ancak görünen yürüyüş kılavuz istemez deyip devam edelim. Dr. Cook Erdoğan'ı pek çok videoda zorlanarak yürürken gördüğünü yazıyor. Ardından senaryolara geçiyor. AKP içinde Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu seçenek olarak konuşuluyor. Akşener, Yavaş, İmamoğlu da seçimi kazanabilir. Öyle anlaşılıyor ki Dr. Cook çok derin bir araştırma yapmamış. Siyasetin nabzını şöyle bir tutup gözle muayene etmiş. İş bu aşamaya geldi mi, konuşulanların önünü almak zordur. Dünyanın öteki ülkelerinden örnekler bir yana, bizim ülkemizde de böyledir. Konuşanlar o külliyenin üstü, saray altı hastane. Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bin devadan seçenek getirdiği zaten biliniyor. Erdoğan böylesi yazıların altında bir şey aramamalı. Liderlerin sağlığı ülkeler için önemlidir. Eğer sağlığı üzerinden bir kumpasvari girişim olabileceğini düşünüyorsa, onu da iktidarının karşısında olan siyasi rakiplerinden beklememeli, kendi çevresine iyi bakmalı. Örnek 7 Şubat 2012. O gün Başbakan Erdoğan ciddi bir sağlık mesaisine girecekken, dönemin Başbakanlık MİT Müsteşarı ifadeye çağrılıyordu.
Cevher İlhan 5 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı'nın stratejik aklı ve duruşu başlıklı yazısına yer veriyor. Bütün anketlerde Millet İttifakı adaylarının Erdoğan'ı geçmelerine karşı iktidar cephesi demokratik parlamenter sistem ortak paydasında buluşan Millet İttifakı'nda muhalefette uzun süre Cumhurbaşkanı adayı üzerinden çatlak meydana getirmeye yeltendi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ancak sözü edilen Millet İttifakı belediye başkanlarının açık açık Cumhurbaşkanı adaylığını düşünmüyoruz. Önceliğimiz belediye başkanlığını iyi ve başarılı olarak yapmak, vaatlerimizi yerine getirmektir. Cevapların ardından ittifak liderlerinin peş peşe ortak adayımız dostlarımızla Millet İttifakı bileşenleriyle istişareyle birlikte belirleyeceğiz. İttifakta en küçük bir sorun yok açıklamaları iktidara eleştirilmiş medyaca alevlendirmek istenen fitne ateşini söndürdü. Özellikle yandaş medyada sürdürülen yaygaralar üzerine Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok, uyumlu bir biçimde çalışıyoruz, yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ana muhalefet liderinin aday tarifine %100 katıldığını belirtip bunu net bir şekilde söylüyorum. Seçilecek, kazanacak ve Cumhurbaşkanlığını sürdürecek bir adayla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa adayım ifadeleri Cumhur İttifakı'nda tam bir şaşkınlığa yol açtı. Akşener'in başbakan olacağım demenin Cumhurbaşkanı olacağım demekten daha ileri, daha fonksiyonel, daha pozitif bir iddia olduğu, asıl hedefin tek kişilik ucube sistem yerine güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem olduğunu vurgulaması büyük ölçüde bu çarpıtmaların da önünü kesti. Bundan bir netice alamayınca bu kez yine HDP'nin Millet İttifakı'na desteği üzerinden ortaklık bulandırılmaya kalkışıldı. En son HDP eş başkanlarının duyurduğu 11 maddelik 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dönük tavır ve ilkelerde geçiş döneminde evrensel standartlarda bir adalet sistemi ve güçlü demokrasi stratejik programı mesajı bu tuzağı da berhava etti. Keza Kürt sorununda meclisin diyalog ve çözüm zeminini kurarak demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına ön ayak ve odak olmasının önderliği açıklamada tek kişilik sisteme karşı Türkiye Partisi olarak HDP'nin ülkenin ve milletin birliği ve bütünlüğü ekseninde geniş yetkilere sahip çoğulcu parlamentonun kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği denge denetleme mekanizmalarının etkili olduğu demokratik parlamenter sistem perspektifiyle hep beraber demokrasi, adalet ve barış çağrısı daha baştan bu yanıltmayı da akim bıraktırdı.
Esfender Korkmaz, 5 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidar halktan enflasyon vergisi alıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tüketici fiyatları endeksi Eylül ayında da arttı ve %19,58 oldu. Eğer fiyatlarda şok düşüşler olmazsa normal şartlarda 2021 yılı sonu enflasyonu da bu seviyede çıkar. Çünkü Eylül'de yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi de %43,96 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi maliyet artışlarını gösteriyor. Türkiye'de oligopol piyasa şartları içinde bu maliyet artışları perakendeye daha kolay yansıtılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugünkü iktidar enflasyonu da kullanıyor. Türkiye daha yüksek enflasyonlarda gördü. Ancak bugünkü iktidar enflasyonu da kullanıyor. Bu yolla halktan gizli vergi alıyor. Gerçekte işçi, memur ve yoksul kesimin harcama sepeti içindeki gıdanın payı daha yüksek, %40'tır. Bu kesimin harcama sepeti içinde yer alan diğer kalemlerin TÜFE'ye katkı payını aynı oranda düşürdüğümüzde varsayarsak, gıdanın TÜFE'ye katkı payı 11,5 puan olacaktır. Arada 4,1 puan fark var. Demek ki mutfak enflasyonu %23,68'dir. Maaş ve ücretler yıllık TÜFE 19,58 oranında arttırıldığı için işçi ve memurun cebinden hükümet gizli vergi alarak 4,1 yüzde puan kadar enflasyon vergisi almış oluyor. İşçi ve memur için TÜİK'in ayrıca geçinme endeksi yapması ve maaş ve ücretlerin bu endekse göre arttırılması gerekir. Siyasi iktidar her zaman nominal faizleri kullanarak faiz serabı yaratıyor. Basın da bu yanlışa destek vererek Türkiye'yi dünyanın en yüksek faizi olan ülkeler içinde gösteriyor. Gerçekte ise Türkiye'de reel faizler yüksek değil, tersine eksi değerde ve düşüktür. Söz gelimi Merkez Bankası gösterge faizi %18, Eylül ayı TÜFE oranı %19,58 olunca reel faiz oranı -1,05 demektir. Ağustos ayında TÜİK devlet iç borçlanma senetlerinde reel getiri oranını da -10,54 olarak açıkladı. Elbette ikinci el satışlar bu hesaba girmez. Ancak devlet aldığı her 100 liranın reel olarak 10,54 lirasını gizli vergi olarak alıyor. Bu durumda kamu özel işbirliği yatırımları için neden devlet eksi faiz vererek borçlanıp kendisi yaptırmıyor da hem kendisi kefil olarak özel sektöre dolar garantili yaptırıyor? Elbette bu şartlarda kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımlar bu topluma daha büyük maliyet yükleyecektir. Neden? Bu nedenleri artık toplum vicdanı kabul etmiyor ve tepki doğuyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Rıza'nın şehadet yıl dönümü.
Ey Yüce Rabbim, muttaki, pak ve senin yeryüzünde yaşayan ya da toprak altında yatan herkese hüccetin olan imamın Ali bin Musa Rıza'ya rahmetini gönder. Bol ve bereketli ve sürekli rahmetini evliyalarına gönderdiğin en iyi rahmeti.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın Melekuti Türbesi, geçmişten günümüze dek başta Şia Müslümanlar olmak üzere dünya Müslümanlarının en çok ziyaret ettiği dini mekanlardan biri olmuştur. Her yıl böyle bir günde binlerle ifade edilen ziyaretçi, çeşitli milliyetlerden ve farklı kültürlerden İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal ve manevi nurani türbesinde bir araya gelerek İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin olan sevgi ve saygısını beyan ederdi. O hazretin binlerce seveni yaşadıkları kentten yaya olarak kutsal Meşhed kentine doğru yola çıkardı.
Ancak bu yılda koronavirüs salgını yüzünden İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayranları ve ziyaretçilerine bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu yüzden insanlar kendileri ve başkalarının sağlığını korumak için gönülleriyle kutsal Meşhed kentine yöneliyor ve İslam peygamberi ve ehli beyti ile ahit tazeliyor ve o büyük imama selam gönderiyor.
Allahümme salli ala Ali ibn Musa Rizal Murtaza Al-Imam Al-Taqi Al-Nabi Wa hujjataka ala man fawd al-ard ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة
Ey Yüce Rabbim, muttaki, pak ve senin yeryüzünde yaşayan ya da toprak altında yatan herkese hüccetin olan İmamın Ali bin Musa Rıza'ya rahmetini gönder. Bol ve bereketli ve sürekli rahmetini evliyalarına gönderdiğin en iyi rahmeti. Thank you.